Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunke rahme inneke entel vehhab. Allahumme ec'alna minet tevvabin ve ec'alna minel mutedahhirin. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka entel alimul hakim. Pek muhterem kardeşlerim, değerli dinleyenlerimiz, tefsir derslerimizin bugün itibariyle geldiği sure Araf suresi. Kur'an-ı Azimüşşan'ın 7. suresi oluyor musaf tertibine göre. Fakat iniş sırasına göre, alimlerimizin tespitine göre 39. sure, yani Kur'an'ın indiriliş sırasında 39. sure olarak ve Mekki ayetler içerisinde, Mekki sureler içerisinde, yani Mekke'de inen sureler içerisinde en uzun sure olarak biliniyor. 206 ayettir. Mekki'dir, yani hicretten önce indirilmiştir. İsmini 46. ve 48. ayetlerde geçen Araf kelimesinden alır ki, bu daha çok sur, tepe, hatta tepenin zirvesi, dağ anlamına gelen bir kelime. Kur'an-ı Azimüşşan'da zikredildiği yer itibariyle cennetle cehennem arasında bir, böyle bir tabiri caizse bir sur, bir Araf ehlinden bahsedilir. İşte o ayetlere gelince daha detay bilgi verilecektir. Cenab-ı Hak o cennet ve cehennem manzaralarını sunarken, Kur'an-ı Kerim'de anlatırken bir de Araf ehlinden bahseder. İşte surenin ismi oradan gelmektedir. Mikat ismi de, Misak ismi de ayrıca sureye isim olarak verilmiş, ancak daha çok Araf suresi olarak biline gelmiştir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim, Sad. Evet, Kur'an-ı Azimüşşan'ın özellikle Mekki surelerin bazılarının başında böyle huruf-u mukatta'a denilen kesik kesik harfler, bir bütün halinde belki anlamı olmayan, ancak müfessirlerimizin birçok izahlar getirmeye çalıştığı bir ayetlerdir bunlar. Huruf-u mukatta dediğimiz bu harflerden oluşan, işte Elif'ten, Lam'dan, Mim'den, Sad'dan oluşan bir başlangıç yapıyor burada Kur'an-ı Azimüşşan. Bununla ilgili binlerce görüş söylenmiş, hangi anlama geldiğine dair. Ancak her biri tahmin diyebiliriz. Şu anlama gelebilir, şu anlama gelebilir diye. Ama en güzelini Ebu Bekir Efendimiz'in ifadesiyle, her kitabın bir sırrı var. Bu kitabın sırrı da bu huruf-u mukatta'dır buyurmuştur. Dolayısıyla bizler alimlerimizin bu nevi huruf-u mukatta ile ilgili görüşlerine saygı duymakla birlikte, efendim Yüce Rabbimizin bir üslup olarak özellikle de Mekki ayetlerde, Mekke'de inen surelerde böyle başlaması, mutlaka Yüce Rabbimizin kastettiği sırlar vardır. Kimi alimlerimizin açıkladığı gibi Habibi ile arasında özel bir şifreli bir manalar mı vardır? Bilemiyoruz. Ama şu an için bizlere kapalı. Kimi alimlerimiz seyr-i sülükte, özellikle sufi alimler, arifler, belli noktalara erişmiş, ilm-i ledünne sahip olmuş kullara bu huruf-u mukatta'nın sırlarının açıldığından bahseder. Ancak sır dedikleri için de kendileri fahş etmezler hangi anlama geldiğine dair. Bilemiyoruz. Onlara da hüsnü zan besliyoruz. Cenab-ı Hakk'ın kullarına ikramları farklı farklı. Birine verdiği bilgiyi diğerine vermez. Herkesin farklı farklı anlayışları olabilir. Ancak son dönem alimlerimiz, daha çok müfessirlerimiz sanki şöyle izah yapıyorlar ve buna gönülleri mutmain olmuş gibi. İşte ey müşrikler, bakınız Kur'an-ı Azimüşşan sizin bildiğiniz bu harflerden müteşekkil bir kitaptır. İşte Elif'ten, Lam'dan, Mim'den, ha'dan, efendim kaf'tan, ha'dan, ya'dan, bunlardan müteşekkil bir kitaptır. Hadi sizin de elinizde bu harfler var. Madem bu kitabın Allah tarafından gönderildiğine inanmıyorsunuz, o zaman siz yapın bakalım böyle bir kitap diyerek meydan okuma anlamında Cenab-ı Hakk'ın bir müşriklere bir anlamda iman etmeleri adına, Kur'an mucizesini kabul etmeleri adına bir meydan okuması olarak da görürler. Nitekim bu nevi ayetler, yani huruf-u mukatta dediğimiz bu tür harflerle başlayan surelerin ilk ayetinden hemen sonra da vahiy ile ilgili, kitapla ilgili mutlaka bir efendim ifade gelir. İşte Bakara suresinde Elif, La, Mim, Zalikel kitabü la raybe fih diye başlar. Bu kitapta asla şüphe yoktur diye. Burada da dikkat edilirse hemen ikinci ayette Kitabun unzile ileyke diye başlıyor. Kitabun unzile ileyke fela yekun fi sadrike harac. Kitabun unzile ileyk, sana indirilen işte bu kitaptır. Bu kitap sana indirilen bir ilahi vahiyler bütünüdür. Sana hususi bir kitaptır. Sana gönderilen bir kitaptır. Daha önceki kitapların aynı değil. Ey Nebi-i Zişan, sana gönderilen bir kitaptır bu kitap. فَلَا يَكُنْ ف۪ي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْ Artık o Kur'an'dan dolayı gönlünde herhangi bir sıkıntı kesinlikle bulunmasın. Sıkıntı olmasın. Yani bazı müfessirlerimiz, İbn Abbas radıyallahu anh başta olmak üzere, buradaki haraç kelimesini şüphe diye anlamışlar. Yani sakın artık senin içinde, gönlünde bu kitaba dair bir şüphe olmasın. Yani bu kitabın haktan geldiğine dair bir şüphe oluşmasın, oluşturmasın bu senin gönlünde diyerek bunu bu şekilde açıklamışlar. Ancak haraç kelimesi şüphe anlamına belki dolaylı olarak gelebilir. Yani şüpheden kaynaklanan bir sıkıntı olmasın gibi dolaylı bir anlatımdır. Fakat Cenab-ı Hak haraç diye buyurduğuna göre bu kitap sana bir zorluk, bir sıkıntı asla yüklemeyecek. Nitekim bir başka ayette Rabbimiz, biz bu kitabı sen eziyet çekesin, meşakkat çekesin diye sana indirmedik buyurur. Elbette bu kitabın gereklerini yerine getirirken özellikle peygamberler böyle vahiyleri tebliğ ederlerken bir takım sıkıntılarla karşılaşmışlar. Yalanlamışlar mesela. Hayır demişler, sen yalan söylüyorsun. Hayır demişler, sen sihirbazsın. Hayır demişler, bu kitap nasıl oluyor da sana geliyor, bize niye gelmiyor demişler. Belki eziyetler etmişler. Döndürmek için, peygamberi davasından döndürmek için her şeyi yapmışlar. Yollarına efendim diken sermişler. Ona inananlara sayısız eziyetler etmişler. Bu bakımdan Yüce Rabbimiz burada bu kitabı, yani Kur'an-ı Azimüşşan'ı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a, yani Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme indirdiğini beyandan sonra sakın sadrında bir darlık oluşmasın buyurarak, yani bu kitap sana sürekli rahmet olacak, gönlünü daha da açacak, şerhi sadır olacak, sana zafer sebebi olacak, senin tebliğinde önünü açacak, belki müşrikleri susturacak. Sana asla bir yük değildir bu. Sana asla bir sıkıntı verecek bir şey değildir. Dolayısıyla sen bunun ahkamını, bu kitapla gelen mesajları hayata taşırken gönlün daralmayacak. Çünkü Yüce Rabbimiz Nebi-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin gönlünü ayrıca şerh ediyor. Elem neşrah leke sadrak buyuruyor. Biz senin gönlünü şerh etmedik mi? Şerh-i sadır, yani gönlün açılması, bazen meşakkatlere tahammül gücünün artması diye de yorumlanmış müfessirlerimiz tarafından. İnsanın zorluklara göğüs gelebilecek o dinamizmi içinde hissetmesi. Asla efendim yorgunluk, bıkkınlık hissetmemesi anlamında bir gönül genişliği. Şimdi bir gönül darlığı var buna mukabil, bir de gönül genişliği var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Cenab-ı Hak'tan böyle bir nimete mazhar olmuş. Hatta bazı alimlerimiz Musa Aleyhisselam'la Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı bazen böyle hani karşılaştırırlar. Musa aleyhisselam Firavun'a giderken Rabbi şrahli sadri, Allah'ım benim göğsümü aç diye Cenab-ı Hakk'a niyazda bulundu. Ama Habib-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e doğrudan elem neşrah leke sadrak, biz senin sadrını açmadık mı, genişletmedik mi buyurarak doğrudan fazla ikramı olarak Yüce Rabbin Habib-i Ekrem Efendimiz'e böyle bir şerhi sadır nimeti verdiğini söylemişlerdir. Burada hakikaten elbette Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir takım çilelerle, eziyetlerle, sıkıntılarla karşılaşmıştır. Ancak her bir sıkıntıda, her bir çilede Efendimiz aleyhissalatü vesselamın asla gönlünde bir darlık oluşmamış, ümitsizlik oluşmamıştır. Belki sahabe-i kiram efendilerimiz zaman zaman dertlenmişler. Zaman zaman ya Resulallah dua etseniz de şu sıkıntılar üzerimizden kalsa diye Efendimiz aleyhissalatü vesselamdan o sıkıntılara dair ferahlık oluşması anlamında dualar talep etmişler. Ama sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir dağ gibi dik durmuş adeta. Gerek savaş halinde gerekse hazar dediğimiz sefere çıkmadığı durumlarda her türlü sıkıntıya karşı böyle büyük bir güvenle, özgüvenle, Rabbine güvenerek dimdik durmuştur. İşte bu Yüce Rabbimizin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gönlüne verdiği çok hususi bir rahmettir, bir şerhi sadırdır. Yani biz sana en şerefli kitabı indiriyoruz, en mübarek bir kitabı indiriyoruz. Elbette o müşrik toplumun içerisinde bu kitap önce yadırganacak, yalanlanacak ama biz senin gönlüne ağırlık oluşturmayacağız diyor adeta Yüce Rabbimiz. Asla gönlünde bir ağırlık oluşmayacak. Yani Nuh aleyhisselam mesela o tebliğlerinde daralmış mübarek. Ya Rabbi diyor, ben diyor bunları gece davet ettim, gündüz davet ettim. Allah'ım diyor açıktan davet ettim, gizli davet ettim. Ama diyor benim davetim bunların ancak diyor firarını, yani benden kaçtılar, yaklaşmadılar, kaçtılar diyerek Cenab-ı Hakk'a dert yanıyor adeta. Efendim diğer taraftan Yunus aleyhisselam o kadar uğraşıyor. İşte bir sonuç alamayınca morali bozuluyor mübareğin. Kavmini terk ediyor. Cenab-ı Hak ona farklı bir ikazda bulunuyor. Belki birçok peygamberin hayatında bu nevi daralmalar olmuştur. Efendim. Efendimiz aleyhisselatü vesselamın da daralabileceği ortamlar olmuştur. Ama Yüce Rabbimiz demek ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ayrıca ferahlatıcı lütuflarda bulunmuş. Mesela efendim Taif'te Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem taşlanmış. İşte Mekke'de Ebu Talib vefat etmiş. Hazreti Hatice annemiz vefat etmiş. O yalnızlık zor, o zor sıkıntılı zamanlarda Taif'e gidiyor, Taif'te taşlanıyor. Bütün bunlara rağmen o Resulullah aleyhissalatü vesselam'ı Cenab-ı Hak o dönemde hemen bu Taif'in sonrasında bir miraçla şereflendiriyor ki işte Resul-i Zişan aleyhissalatü vesselam Efendimizin gönlünü yeniden pekiştiriyor. İşte bu anlamda kendilerine kitap indirilen işte Musa aleyhisselam Firavun'la cedelleşmiş mübarek. Ne sıkıntılar çekmiş. Kavmi öyle efendim. Kavmi çok sıkıntı vermiş Musa aleyhisselama. Tevrat kendisine indirilmiş. Bu büyük bir şeref ama tabiri caizse onun gönlünü daraltacak çok şeyler ortaya çıkmış. Onun için Rabbine niyaz etmiş. Rabbi şrahli sadri diye. İşte İsa aleyhisselamın çektiği sıkıntılar belli. Biliniyor. O dönemde de biliniyor. Mekke toplumunda da biliniyor. Resul-i Zişan aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e de işte Cenab-ı Hak kitabun unzile ileyk. Al sana indirilmiş bir kitap. Bak mübarek bir kitap. Büyük bir kitap deyince hemen Resul-i Zişan aleyhissalatü vesselam yani kitap indirilen peygamberlerin hayat hikayeleri gözünde canlandı da acaba ben bu büyük emanetin altında daralır mıyım, sıkılır mıyım diye gönlüne ufak bir şey gelmesin diye hemen Cenab-ı Hak peşinden sanki فَلَا يَكُنْ ف۪ي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْ sakın ola ki bu Kur'an'dan dolayı gönlünde bir zorluk oluşmasın. Gönlünde bir sıkıntı oluşmasın ey Habibim diyerek müjdesini veriyor Cenab-ı Hak. Bu kitabı sana indirdik. Niçin? لِتُنْذِرَ بِهِ bu kitapla uyarasın diye. Kim uyaracak? Habib-i Ekrem Efendimiz bütün insanlığı uyaracak. Başka وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِن۪ينَ bu kitap aynı zamanda iman edenlere bir öğüt, bir ihtarname, bir kılavuz kitap olarak biz sana bunu indirdik. Yani şöyle ifade edelim, bu kitabın muhatabı bütün insanlıktır. Çünkü özellikle kafirler Kur'an'ın inzarına muhataptırlar. Yani ne demek? Onun uyarıları vardır, tehditleri vardır. İnanmadıkları takdirde başlarına gelecek felaketlere haber verir Kur'an. Hem dünyada başlarına gelecek sonuçları bildirir, hem de ahirette kendilerini nelerin beklediğini bildirir. Onun için inzar hem kafirlere yöneliktir, hem de mümin olduğu halde imanın gereklerini yerine getirmeyen kimselere yönelik bir ikazdır. Dolayısıyla Efendimizin ümmeti esasen bütün insanlıktır. Yahudisiyle, Hristiyanıyla, Budistiyle, ateistiyle. Ancak bu ümmetin içerisinde bir grup vardır ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğini kabul etmiş, vahyi kabul etmiştir. Biz bunlara ümmeti icabet diyoruz. Peygambere evet diyen ümmet. Ama bir grup da vardır ki henüz icabet etmemiştir. Bilinçli ya da bilinçsiz, gafletle veya inatla icabet etmemiştir. Onlara da ümmeti davet denilmiştir. Yani davete muhatap olan insanlık. İşte Kur'an-ı Azimüşşan bu anlamda bütün insanlığa hitap eder. Yani kafirine de hitap eder, Yahudisine de hitap eder, Hristiyanına da hitap eder. Ya ehlel kitap der mesela. Ey kitap ehli, ey Yahudiler, ey Hristiyanlar der. Ey müşrikler der Cenab-ı Hak. Ey kafirler der. Yani onları inzar eder. Uyarır. Ve müminler için de tam bir hayat kılavuzudur. Yoldaşıdır. İkaz edicisi, hatırlatıcısıdır. İnsanların aklına hakikatleri getirendir. Kur'an-ı Azimüşşan efendim yolunu şaşırmışa yolunu gösteren bir nurdur. Ve zikra lil müminin. Bu kitap, o yüce kitap, o azametli kitabı sana indirdik. Sakın bundan gönlün daralmasın. Biz bununla sen etrafı uyarasın ve müminlere bir öğüt ve kılavuz kitap olarak biz bunu sana indirdik buyurur. Öyleyse müminlere ve tüm insanlığa hitaben ittebi'u ma unzile ileyküm min rabbiküm. Ey insanlar, hususiyle ey müminler, Rabbinizden size indirilene tam tabi olun. Yani bu sizin Rabbinizden size indirilmiştir. Sadece Muhammed'in Rabbi değildir sallallahu aleyhi ve sellem. O sizin hepinizin Rabbidir. Hepinizi yaratmış, hepinizi besliyor, hepinizi terbiye etmek istiyor. Hepinizin sahibi, maliki olan Rabbinizden size indirilmiş olana tabi olun. Onun dediklerini yerine getirin. Emirlerine, yasaklarına uyun. Ve la tettebi'u min dunihi evliya. Sakın ola ki onun dışındakini dostlar edinmeyin. Yani burada müfessirlerimiz min dunihi'deki hi zamirini hem Rabbe hem de kitaba göndererek manalar vermişlerdir. Şöyle diyelim, onu devre dışı bırakarak hiçbir kimseyi evliya kabul edip, yani veli kabul edip, yani veliyül umur kabul edip, yani öncü kabul edip, izinden gidilecek kimseler kabul edip uymayın. وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَا. Yani o kitabı devre dışı bırakarak, o kitabın dışında bir takım dostlarınız, velileriniz, yani yöneticileriniz, başınızda size hükmeden kimseler oluşmasın. Ha, o kitapla beraber evliya edinin. O kitabı kendine rehber ittikaz eden, onu kılavuz gören bir takım dostlarınız olabilir. Bir takım veliyül emriniz olabilir. Yöneticileriniz olabilir. O kitabı devre dışı bırakmadan o kitap çerçevesinde veli edinmenizde hiçbir problem yok. Ama onu devre dışı bırakarak bir takım veliler edinirseniz o veliler sizi saptırırlar. Onun için sakın onların peşine gitmeyin. Bir, bu anlamda kitaba götürerek mana verilebilir bu ayetin bu bölümüne. Bir de Rabbe götürülerek. Efendim, sizin yegane veliniz Allah'tır. Yani innemâ veliyyükümullah. Sizin dostunuz, veliniz yalnız Allah'tır. Ayetinden yola çıkarak denebilir ki Allah'tan başkasını kendinize veli ittihaz etmeyin. Yani gerçek dostu ittihaz etmeyin. Üzerinizde hakim olan bir veli kabul etmeyin. Bir hüküm veren birisi olarak kabul etmeyin. Yalnız Allah'a kabul edin. Allah'ı bırakıp başka veliler. Bu bir takım putlar olabilir. İnsanlardan bir takım tağutlar olabilir. Şeytan olabilir. Firavun olabilir. Olabilir. Bazen başınıza kendinizin edindiğiniz ulul emriniz olabilir, bu veliniz. Veya bir alim diye ortaya çıkan herhangi birisi olabilir ama kitabı devre dışı bırakmıştır. Kitaba uymuyordur, hayata uymuyordur, fikirlere uymuyordur. Kendi fikirlerini kitaba tasdik ettirerek kitabın üstüne basıp kendini büyüten bir adamdır. O tür insanların sakın ola ki izlerini takip etmeyin buyuruyor Cenab-ı Hak. وَلَا تَتَّبِعُوا Yani tabi olmayın. Onların izinden yürümeyin. İzinden yürülecek kimseler edinmeyin. O kitabı devre dışı bırakan kim olursa olsun onların izinde olmayın. Cenab-ı Hak öyle. Onların izinde olmayın. Onlara tabi olmayın buyuruyor. قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ Ne az düşünüyorsunuz, ne az öğüt alıyorsunuz, ne az böyle bir değerlendirmede bulunuyorsunuz. Yani biraz düşünün diyor Cenab-ı Hak. Birazcık aklınızı çalıştırın. Biraz gönlünüz kıpırdasın. Bir tarafta Rabbiniz var ve Rabbinizi bir şekilde onun emirlerini kendinize rehber edinmiyorsunuz. Bir başkasını ediniyorsunuz. Böyle bir şey nasıl olabilir? Nasıl düşünülebilir? Diyerek Cenab-ı Hak çok az diyor. Nasihat alıyorsunuz, öğüt alıyorsunuz. Çok az düşünüyorsunuz. قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنَاهَا Nice böyle karyeler, köyler, kentler vardı ki biz onları helak ettik. Diyor Cenab-ı Hak. Böyle insanların toplu yaşadığı yerlere karye deniyor. Bu toplu yaşanan yer köy diye evet en düşük ya da en küçük birim köydür. Ama şehirleri de bunu teşmil edebilirsiniz. İnsanların yaşadığı, toplu olarak yaşadığı yerler, köyler, kasabalar, şehirler, kentler, biz nicelerini helak ettik buyuruyor Cenab-ı Hak. Yani demek ki helak edilen çok böyle yerleşim merkezleri olmuş. Fecaeha be'suna beyaten evhum gailun o helak ettiğimiz beldelere bizim azabımız bir şekilde musibet olarak gönderdiğimiz, ceza olarak gönderdiğimiz hadiseler, hususlar, bazen bir kasırga, bazen bir ses, güçlü bir ses, bazen bir yangın, bazen bir deprem, çeşitli şekillerde Cenab-ı Hak bahseder onu ayet-i kerimelerde. Evet, ansızın diyor, bizim diyor azabımız geldi o köylere. Ne zaman? Beyaten, bazen geceleyin. Geceleyin geldi. Evhum gailun bazen de onlar istirahat halindeyken, böyle kaylule yaparlarken, tabiri caizse şöyle rahatlamışlarken geldi bizim azabımız. Ummadıkları bir zamanda geldi yani. Bazen gece, bazen gündüz. Fema kâne da'vâhum iz câehum be'sünâ. Bizim onlara azabımız geldiği zaman onların davaları, duaları, iddiaları, söyleyebildikleri şey tek sadece şu oldu. İlla en kalu in kun inna kunna zalimin. Ancak şunu diyebildiler. Yahu biz zalimlerden olmuşuz. Biz zalimdik. Biz zulmetmişiz. Sadece bunu söyleyebildiler. Dedikleri bu oldu. Bunu pişmanlıkla söylemiş olabilirler. Ama iş işten geçmiş. İtiraf ediyorlar. Biz diyorlar zulmetmişiz. Kime zulmettik? Belki birbirine zulmettiler. Belki hiç kimseye zulmetmedilerse bile kendilerine zulmettiler. Ne yönüyle? Cenab-ı Hakk'ı tanımamak, Habibini tanımamak, peygamberlerini tanımamak, kitaplarını tanımamak suretiyle zalimler oldular. Hak yediler, hukuka riayet etmediler, ölçüyü tartıyı doğru yapmadılar, adil davranmadılar. Ve fakat işte o azap gelince bunun farkına vardılar ama zulümlerinin farkına vardılar ama iş işten geçmişti. Öyleyse demek ki bu toplu helaklerde ve büyük efendim musibetlerde zulüm ilahi azabı ve gazabı o toplumun üzerine çeken en önemli efendim günahlardan birisi. En feci günahlardan birisi zulüm. Zalimler mutlaka bir ceza görüyor. Bir kısmına dünyada ama elbette ahiretteki çok daha ağır olacaktır. Onların diyor söyleyebildikleri duaları ya da iddiaları, davahum kelimesini her iki şekilde de anlamak mümkün. Yahu biz zalimlerden olmuşuz, biz zalim olmuşuz demekten ibaret oldu. Başka bir şey diyemediler. Felenes elennellezine ursile ileyhim velenes elennel murselin. Andolsun ki mutlaka ve mutlaka kendilerine peygamber gönderdiğimiz kimselere de biz hesap soracağız. Peygamberlere de hesap soracağız. Yani demek ki hem peygamberlere hem de ümmetlerine bir hesap var. Ümmetlerine hesap nasıl? Siz peygamberlere nasıl cevap verdiniz? Ne soracak Cenab-ı Hak? Birincisi bu. Ben size peygamber gönderdim, kitap gönderdim. Siz gönderdiğim bu peygamberlere ve kitaplara karşı cevabınız ne oldu? Elbette Cenab-ı Hak biliyor. Buna suali tevbih denir. Yani bir anlamda azarlama sorusu. Elbette Cenab-ı Hak biliyor, bilmez mi? Ama soracağız diyor, soracağız. Yani bunu iyi belli, ben sana soracağım. Bunu iyi yap bak, gelip soracağım der gibi bir şey. Cenab-ı Hak soracağız diyor. Soracağız, ümmetlere soracağız. Tek tek soracağız, toplu toplu soracağız. Ama peygamberlere de soracağız. Peygamberlere ne sorulacak? Size nasıl cevap verildi? Bir bu sorulur. İkincisi de şu da sorulur. Tebliği tam yaptınız mı? Doğru yaptınız mı? Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam biliyorsunuz veda haccında değil mi? Şahit topladı. Ey dedi insanlar, ben size tebliğ ettim mi? Tebliğ ettin ya Resulallah dediler. Allah'ın emanetini en güzel şekilde tebliğ ettin. Şahit ol ya Rab. Şahit ol ya Rab. Şahit ol ya Rab dedi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. İşaret parmağını da yukarı kaldırıyordu. Şahit ol ya Rab. Şahit ol ya Rab. Şahit ol ya Rab. İşte peygamber de kıyamet gününde kendisine sorulacak sorulara daha dünyadayken kendini hazırlıyordu. Ümmetlere de soracak, soracağız buyuruyor Cenab-ı Hak. Mutlaka ve mutlaka peygamberlere de soracağız. Felene gussanne aleyhim bi ilmin ve ma kunna gaibin. Zaten biz mutlaka bir bilgiye dayalı olarak, bilgili, belgeli, hüccetli, vesikalı olarak zaten biz onlara ne olduğunu anlatacağız diyor Cenab-ı Hak. Tek tek anlatacağız. Çünkü ve ma kunna gaibin, zaten biz gayip değildik ki, gayip de değildik ki, biz hep görüyorduk diyor Cenab-ı Hak. Her şeyde, her hususta biz onlarla beraberdik. Sizin ne söylediğinizi biz biliriz. Peygamberin ne söylediğini de Cenab-ı Hak bilir. Her şeyi bilir. Bilir ama yine de Cenab-ı Hak peygamberlerine de sorar, ümmetlerine de sorar. Biz başka yerlerde değildik diyor Cenab-ı Hak. Biz sizden gafil değildik. Biz size son derece kesin bilgi olarak bunları tek tek kıssa edeceğiz, anlatacağız. Onların üzerine anlatacağız. Yani onlar buradaki aleyhimdeki aleyhim hem peygamberler hem de ümmetlerine gidebilir. Dolayısıyla hem ümmetlere hem de peygamberlere ne olduğunu tek tek zaten anlatacağız. Vel veznu yevme idinil hak. O gün tartı, amellerin tartılması, terazi bir hakikattir. Büyük bir gerçektir. Hak bir terazi vardır o gün. Femen thegulet mevazinuh feulâike humul müflihûn. Artık kimin tartıları ağır gelirse onlar kurtuluşa erenler olacak. Burada mevazin kelimesi çoğul olarak kullanılıyor. Elmalı Muhammed Hamdi Yazır'ın çok güzel bir tevcihi var, açıklaması var, izahı var. Demek ki diyor, fert fert her bir kula ayrı ayrı ölçümler yapılacak. Ayrı ayrı ölçümler. Sonra bu ölçümlerin toplamına bakılacak. O toplamı işte ağır hasenatı mı alır, bunun iyilikleri mi alır, seyyiatı mı alır, o ortaya çıkacak. Nasıl insan çok yönlü tartılır, çok yönlü ölçülür, biçilir? Şöyle, önce bu insanın itikadi anlamda aldığı not kaç? İnançlar bakımından. Sıhhatli akideye sahip mi bu insan? Efendim, muameleleri ayrı tartılır. Belki insanın evlilik hayatı ayrı, ticari hayatı ayrı, ayrı ayrı tartılacak, değerlendirilecek. Bir de herkesin şartları farklı, ayrı ayrı tartılacak. Efendim, asr-ı saadette yaşayan insanın terazideki yaptığı amellerin ağırlığıyla, işte 21. yüzyıldaki insanın yaptıklarının ağırlığı belki farklı olacak. Belki dünyanın falan zalimin ülkesinde yaşayan insanın yaptığı amellerin ağırlığıyla, son derece rahat, huzurlu ve hürriyet içerisinde yaşayan bir insanın yaptığı amellerin ağırlığı farklı farklı olacak. Başka ne tür teraziler olacak? Mesela ahlaki teraziler kurulur. Ahlaki vasıflar olarak efendim farklı farklı tartılar olur. Gerçekten bu tevcih, bu açıklama son derece ince ve yerinde bir açıklama. Yani فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ Kimin tartıları, kimin tartılmaları artık kaç yönden tartılma, değerlendirme meydana gelecekse, kimin ki ağır gelirse, işte böyleleri felaha erenler olacak. Tehlikeden kurtulanlar bunlar olacak. Efendim şiddetli hallerden, o korkunç hallerden kurtulanlar bunlar olacak. Esas felah budur. Ancak وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ Kimin de artık tartıları hafif gelirse, yani şöyle diyelim, İman ve salih amele dayalı o terazi tartısında kimin ameli hafif gelirse فَاُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ خَسِرُوا اَنْفُسَهُمْ İşte onlar var ya, tartılara hafif gelenler var ya, onlar kendilerini zarara uğratanlardır. Kendi nefislerini bitirenlerdir. Kendi hakikatlerini çürütenler, tabiri caizse efendim, ziyana uğratanlardır. Hangi yönden ziyana uğramış bunlar? Bima kanu bi ayatina yazlimun. Onlar bizim ayetlerimize sürekli böyle gerekli saygıyı, gerekli değeri vermediklerinden ve bu yönüyle de ayetlerimize zulmettiklerinden, gönderdiğimiz efendim peygamberlere, gönderdiğimiz ilahi mesajlara hakkını vermediklerinden, lazım gelen saygıyı, lazım gelen edebi, lazım gelen efendim gereğiyle amel etmeyi yerine getirmediklerinden onlar ayetlerimize zulmetmişlerdir. İşte bu zulümleri sebebiyle, bu zalimlikleri sebebiyle esasen kendilerine yazık etmişlerdir. Kendilerini kaybettirmişlerdir. Kendi özleri hüsrana uğramıştır böylelerinin. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْاَرْضِ Andolsun ki biz sizi yeryüzünde yerleştirdik. Birçok imkanlarla yerleştirdik. Tam da yaşayacağınız bir yeryüzü halk ettik. Size birçok hem ferdi anlamda tek tek imkanlar verdik, hem de toplu toplu imkanlar verdik. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشِ Ve o yerde, o yeryüzünde size yaşayacağınız, hayatınızı idame ettireceğiniz, sürdüreceğiniz her türlü yaşantıya dair nimeti, fırsatı, imkanı lütfettik. Her şeyi verdik. قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ Ne az şükrediyorsunuz diyor Cenab-ı Hak. Ne az şükrediyorsunuz. Halbuki nimetlere karşı saygılı davranmanız, nimetin farkında olmanız ve nimetin gereği olan şükrü yerine getirmeniz gerekirdi. Ama siz nimetin farkında olmadınız. Gerçekten şu yeryüzüne baktığınız zaman, efendim kışıyla, yazıyla, baharıyla, sonbaharıyla, efendim yeşilliğiyle, efendim güneşiyle, sıcaklığı, soğukluğuyla, yerin altındaki hazineleriyle, yerin üstündeki imkanlarıyla, lütuflarıyla ne büyük imkanlar var. Tek tek saymaya kalksanız imkansız. Grup grup saymaya bile gücümüz yetmez. Fakat buna rağmen insanoğlu olarak nankörlük adeta tabiat haline gelmiş ve görmezden geliniyor nimetler. Nimetlerin görmezden gelinmesi nankörlük. nimetleri fark etmek, nimetlerin gereğini yerine getirmekte nimete şükür oluyor. Yüce Rabbimiz cümlemizi şükreden kullarından eylesin. Bundan sonra çok farklı ve uzun bir konu başlıyor. İnsanın yaratılışına dair ve şeytanla mücadeleye dair. Onun için inşallah böyle bir Araf suresine giriş dersimiz olmuş oldu. Yüce Rabbimizden niyazımız inşallah bu sureyi de büyük bir huzurla ve inşallah Rabbimizin lütfedeceği gönül genişliğiyle, ilimle, irfanla anlamayı, hayatımıza bir Kur'an ahlakını yerleştirmeyi Yüce Rabbim hepimize nasip ve müyesser eylesin efendim. Allah'a emanet olunuz.